Referandumla ilgili de şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz biz ne evetçiyiz ne hayırcı. Tarafsız olarak görüşlerimi söyleyeyim. Birkaç sandıkta problem olsaydı zaten sonuç değişmeyeceği için önemli değildi. Ama on binlerce sandıktan şikayet var. Bazı derin güçler sanki devreye girdi, derin faaliyetler yaptı, sandıklarda bir şeyler çevirdiler. Biz hayırcı değiliz, bakın, ama durum bu işte bir iş olduğunu gösteriyor. İnternette bir sürü görüntüler var. Adam elini almış bir sürü basıyor. Mühür basıyor. Kaç tane zarf atıyor kendisi? 5-10 tane zarf gelip bir adam atıyor. Muhtar, köyün muhtarı beraber giriyor kabine. Köylülerle birlikte giriyor. Buna evet vuracaksınız diyor. İnternette bir sürü şeyler var. Şimdi bu şekilde bir referandum şaibeli olmaktan kurtulamaz. Bu böyle konuşulur daha. 50 sene konuşulur bu. Siz bunu çocuklarınıza anlatırsınız, torunlarınıza anlatırsınız. Bu böyle gider. Hani böyle bir şey olmasaydı, mühürsüz pusulalar kabul edildi mi, edilmedi mi? Hani böyle bir şüphe olsaydı sadece, derdi ki ya belki de yalandır, böyle bir şey olmamıştır. Ama YSK Başkanı çıktı canlı yayında, bunun kabul etti. Dolayısıyla 98. ve 101. maddelerin ihlalini kabul etti. Yani mühürsüz pusulalar kullanılmış dedi. Biz de oturduk, karar verdik, bunları kabul etmeyi uygun gördük. Halbuki bu senin verebileceğin bir karar değil. Efendim daha önce de 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda da buna benzer olaylar olmuş seçimlerde. O zaman da, o zamanın YSK'sı karar almış, bu gibi bu mühürsüz pusulaları kabul etmiş. Biz de onu devam ettirdik dedi. Halbuki sen bir yargıçsın. Sen bunu bilmeyen insan mısın? O dediğin yıllarda kanun yoktu. 2010 yılından evveline ait söylediği tarihler, söylediği misaller, 2010 yılında kanun çıkmış. Mühürsüz pusulalar kabul edilmeyecek, geçersiz sayılacak diye 2010 yılında kanun çıkmış. Sen nasıl olur da kanunu çiğnersin? Ülkede kanun namına bir şey kalmadı. Herkes kanun çiğniyor artık. Hakim kanun çiğniyor. Çıkan kanuna göre bu oylar geçersiz. Biz geçerli kabul ettik diyor. Şimdi kanunu kim çıkartır? Parlamento. Meclis. YSK meclisin çıkardığı kanuna uymak zorunda olan bir kurumdur. Devlet kurumudur. YSK kendini parlamentonun üzerinde görüyor. Bir yerden talimat almış demek ki, böyle kabul et denilmiş ve böyle karar verdik diyor. Sen böyle bir karar verme, yetkin yok. Sen kanuna uymak zorundasın. Ve on binlerce sandıkta böyle sözler var. Yurt dışında kullanılan oylar da öyle. Çok şüpheli. 3 milyon kadar oy var yurt dışında. Yani seçmen var. Bunların yarısı kullanmış herhalde, yarısı kullanmamış. Ve oyunu atıyor, gidiyor adam. Ondan sonra sandık içeri alınıyor. Konsolosluktakilerin vicdanına kalmış. Burada gene her partiden birisi olabilirse tabii, olmuyor da. Ama orada konsoloslukta öyle bir şey de yok. Yani her partiden birisi başında duruyor değil zaten. Konsolosluğun içine alıyorlar şeyleri, sandıkları. Onların vicdanına kalmış. İstediği gibi de değiştirir, tekrar da mühürü basar yani. Saydık böyle çıktı der, olur biter. Bu oylar çok güvensiz. Evet de olsa, hayır da olsa. Bakın, bir başka noktayı söyleyeyim. 165 bin civarında sandık da oy kullanıldı. 55 milyon seçmen var. 165 bin sandık. 165 bin sandıkta her partiden, her parti bir adamını verse 165 bin adam bulması lazım. 165 bin adam bulması lazım. Hangi partinin bu kadar adamı var AKP'den başka? Saadet Partisi 50-55 bin civarında adam görevlendirmiş sandıklarda. O da lafta. Yani ne kadar gerçekte gitmiş, görevini yapmış, o tartışılır. O tartışılır. Lafta adını yazmışlar. Demek ki Saadet Partisi ancak 50 bin kişi bulabilmiş yani. Başka bir gücü yok yani. Ondan sonra CHP, Vatan Partisi 6 bin kişi, 165 bin sandık var, 6 bin görevlisi var. CHP'nin de 155 diye duydum, tam emin değilim. 155 bin civarında. Yani CHP'nin bile gücü yetmiyor 165 bin sandığa görevli tayin etmeye. Bir tek AKP'nin buna gücü yeter ve zaten devlet memurları kendi emrindeler. Onlar zaten görevli ve zaten o zaten görevlilerin çoğu da yine AKP'lidir. Yani her partiden bir adam başında bulunamıyor. Bulunamıyor yani. Hatta bir adam olsa bile yeter mi? Yine yetmez. Yine yetmez. Çünkü insandır, tuvalete gidecek. Belki sigara içiyorsa dışarı çıkıp sigara içecek, yemek yiyecek, namaz kılan birisi ise namaz kılacak. Bu insan, insan değil mi bu? Bunun ihtiyaçları var. Her partiden iki kişi olması lazım en az. İcabında biri uyuklar, icabında biri hasta olur. İki kişi olması lazım. Bu ne demek? 330 bin kişi bulması gerekiyor demek. 165 bini bulamamış ki 330 bini bulsun. Bu kadar çok sandık olması beni şüphelendiriyor. Bu kadar çok sandık olursa her parti sandığın başına koyacak görevli bulamaz. Sanki bu isteniyor. Yurt dışı oylar zaten muamma. Herkes oyunu atıp gidiyor. Konsoloslukta orada kim ne yaparsa. Vicdanlarına kalmış. Yani bütün anketlerde hayırın daha fazla olduğu söyleniyordu. Böyle oldu. Her şeyin hayırlısı ama bir adaletsizlik varsa, bir hile varsa bu hem caiz değil hem bu yıllarca konuşulacaktır. Ve başkanlık sistemi ya da partili cumhurbaşkanlığı sistemi sürekli sorgulanacaktır. Bu referandum insanların içine sinmemiştir. Evetçilerin bile birçoğu da soru işaretleri var. İnternetteki görüntüler, yapılanlar, şahitlerin konuşmaları. Evetçilerin bile birçoğunda şüphe olduğundan eminim. Ve bir gazetede yazdığına göre Bakanlar Kurulu toplanmış, %38'den %51'e nasıl çıktık diye konuşmuşlar. Bir haber vardı o şekilde. Herhalde Türkiye gazetesindeydi. Yani %38'den %51'e, yani kendileri de inanmıyor. %38, %51 olmaz. Nasıl oldu? Ne kadar başarılıyız gibi bunu konuştuklarını yazıyor gazete. Hani gerçekten konuşulmuş mu Bakanlar Kurulu'nda bilmiyorum. Gazetenin yazdığı bu. Bu çok konuşulur daha. Bu referandum çok konuşulur ve Avrupa'dan gelen gözlemciler, Türkiye, biz onlar dinlemeyiz de, görmeyiz de, duymayız da dese bile, Cumhurbaşkanı bu şekilde konuşsa bile, sonuçta Avrupa'nın olumsuz bir rapor vermesi kesinlikle hükümeti, devleti zor duruma düşürür. Gittikleri zaman güzel bile karşılanmazlar. Sen gerçekten devlet başkanı mısın ki seni karşılayayım? Diyebilirler. Bunları duymam etmem demeyle olmaz. Ve bunu birileri kullanabilir. Halkı sokağa dökmek isteyenler, provokatörler olabilir. 12 Eylül öncesi gibi sağ sol hadiselerini başlatabilirler. Yani artık nasılsa epeyce mesafe aldık. Bundan sonra büyük olaylar başlatalım, tamamen hükümeti devirelim gibi bir takım planlar yapanlar olabilir. Bunu bahane edecek olabilirler. Bir diğer husus da bu tartışmanın temelinde ne yatıyor? Ucu ucuna geçmiş olması yatıyor değil mi? Yani yalan varsa da yoksa da ucu ucuna geçti. Hile yoksa bile ucu ucuna. Yani iki kişiden birisi hayır diyor, birisi evet diyor. Toplum ikiye bölünmüş oldu. Bu ne? Bu anayasa maddesi. Anayasa maddesi mecliste kabul edildiği zaman 2/3 çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. Neden referandum olunca %50.0001 ile kabul edilebiliyor yani? Yani parlamentoda madde geçerken 2/3 çoklukla geçiyor. 330'lardaydı herhalde, yaklaşık tam hatırlayamıyorum. O civarda bir oyla geçiyor. Ama referandum olunca yarı yarıya, bir tane fazla oldu mu tamam. Yani bu mantıklı mı? Bir milletin, koskoca bir milletin, yani anayasayı nasıl tarif ediyorlar? Toplumun toplumsal uzlaşı belgesi. Yani toplumdaki insanlar o maddeler üzerinde uzlaşmış demek. Şimdi uzlaşma sayılır mı bu? %50 ile kabul edilirse, %50.5'la kabul olursa bu gerçekten uzlaşma sayılır mı? Benim kanaatimce bu kavgaların olmaması için en az %60 olması gerekir. Bir taraf %60 olmalı, diğer taraf da hiç olmazsa %40 olmuş olur. Yani hiç olmasa bunlarla onlar arasında %20 bir fark olmuş olur. Yani aslında problem buradan çıkıyor. Diyelim ki mesela 50 milyon seçmen var. Öyle kabul edin. Bir tanesi, yarısı kaç? 25 milyon değil mi? 25 milyon bir aldı diyelim ki. Bir taraf 25 milyon bir. Diğeri de o zaman ne aldı? 24.999.999. Arada iki kişi fark var yani. Anayasa geçmiş oluyor. Şimdi bu makul mü yani? Yani bu toplumu ikiye böler. Şu anda yoldaki her iki kişiden biri evetçi, biri hayırcı. Bir anayasayı kabul ediyor, birisi kabul etmiyor. Bu kadar az bir farkla anayasa kabul olursa işte böyle olur. %51.3 isterse %50.00001 olsun yine geçecekti yani. Bu makul mü? Bu mantıklı mı? Dediğim gibi yani 25 milyon bir olsa birisi, diğer de 24.999 olsa tamam. Ya bu mantıklı mı? Kanun bu ama yani böyle olursa geçer diyor. Şimdi bu mantıklı mı yani? Eğer %60 ile geçer denilseydi, 2/3 olsa %67 ile mesela geçiyor, geçmeli denilseydi, biri %67, biri %33 olmuş olurdu. iki katı olmuş olurdu. İşte o zaman herkes der ki tamam, yani bu toplumun büyük çoğunluğu bunu kabul etmiştir denilebilir. Ama şimdi denilemez. Ve bu tartışma sürer gider. TÜSİAD'dan da olumsuz bir açıklama geldi bugün. TÜSİAD da yani bunu çok içine sindiremediğini ifade eden bir açıklama yapmış. Avrupa'da zaten büyük ihtimalle öyle bir rapor verecek. Amerikan Başkanı aramış, tebrik etmiş ama Beyaz Saray'dan hemen bir açıklama yaptılar. Amerikan Başkanı'nın araması adetlere göre gerektiği için, adetlerin gereği, yoksa bu yapılan referandumu kabul ettiğini, sonucu kabul ettiğini göstermez. Avrupa gözlem ekibinin vereceği kararı, vereceği raporu bekliyoruz biz Amerika devleti olarak dediler. Yani Amerikan devlet başkanı adeten arar ama bu kabul ettiğimizi göstermez diye Beyaz Saray açıklama yaptı. Şimdi bu iş yani büyüyecek gibi duruyor. Tekrar 12 Eylül öncesi gibi sağ sol hadiseleri başlatmak isteyen derin güçler başlatabilir. Kemal Kılıçdaroğlu o gün o gece yaptığı konuşmada 2-3 kelime konuştu. Sorular bile kabul etmedi. Hemen tamam ben gidiyorum dedi. Soru almıyorum dedi. Olay büyümesin diye. Yani herkes ondan halkı sokağa davet etmesini bekledi aslında. Ama o öyle davranmak istemedi. Bu şekilde biraz sakinleştirmeye çalıştı. Fakat tabii tek onunla iş bitmiyor. CHP'de bir sürü insan yani buna razı değil ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da pasif görmeye başladılar. Korkak görmeye başladılar. Ve ona da tepki gösterenler çoğaldı. Kemal istifa, Kemal istifa diye CHP genel merkezine hücum etti CHP'liler. O gece CHP genel merkezinde eylem yaptılar. Kemal istifa, sen yani nasıl olur da bunu kabul edersin? Nasıl olur da halkı sokağa davet etmezsin? Der gibi Kemal istifa diye bağırdılar. Bu haksızlığı nasıl kabul ediyorsun? Nasıl sessiz kalıyorsun? Dediler. Yani bana öyle geliyor ki muhalifler bir strateji izleyecekler. Yavaş yavaş yapacaklar. Birdenbire büyük olaylara sebep olmuş olmamak, bununla itham edilmemek için bir strateji izleyerek bunu hep sıcak tutacaklar ve bunu devam ettirecekler. İtirazlarını sürdürecekler. Yani Cumhurbaşkanı atı alan Üsküdar'ı geçti diyor ama yani bu da talihsiz bir konuşma aslında. Yani hiçbir yere bakmadan konuşuyor. Hiçbir yere bakmadan konuşmalarda da böyle hatalar olabiliyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti demek kötü, bu kötü şeyler için kullanılır. Yani birisi hileyle, hurdayla, ne bileyim ben, ya da mesela baskıyla, diktatörlükle, zulümle vesaire, bunun gibi kötü yollarla başarılı olursa ona öyle derler yani. Atı alan Üsküdar'ı geçti, zaten yapacak bir şey yok yani, adamlar zaten yapacağını yaptı. Gücümüz yok şu an onlara karşılık verebilmek için gibi. Bu gibi konularda kullanılır bu kelime, bu atasözü. Şimdi tuttu onu söyledi ama atı alan Üsküdar'ı bazen geçemeyebilir. Atın ayağı tökezler, at yere düşer. Atı alan Üsküdar'ı geçtiyse bile bu atın üzerinde kim var acaba? Bakın derin devlet İslami faaliyetleri bitirmeye çalışıyor. Bu atın üzerinde kim var acaba? Atı alanlar evet Üsküdar'ı geçmiş olabilir. Ama bu her zaman hayırlı olmayabilir. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın da aleyhinde kendi çevresindekilerden aleyhinde konuşanlar olacağını tahmin ediyorum. Onu da zayıflatmaya başlayacaklar. Yalnız cemaatler değil. Sıra geldi Diyanet'e, yarınlarda da sıra bizzat AKP'ye gelecek gibi görünüyor. Son nokta orası. Yakında görmeye başlarız hep birlikte.